sizi tekrar 20. bölüme götürmek istiyorum. Yuhanna 20. bölüme. Yuhanna 20. bölümün 19. ayetinden 23. ayetine kalan olan o parçayı ele alırken sevgili kardeşler, orada çok çetin iki tane ayet vardı. O çetin olan, zor olan iki ayetten bir tanesine açıklık getirmiştim. 22. ayeti. 20. bölümün 22. ayeti. Orada biliyorsun İsa Mesih ne yaptı? Öğrencilerine üfledi. Ve üfledikten sonra ne dedi? Kutsal ruhu alın dedi. Bu üflemenin ve kutsal ruhu almanın ne anlam içerdiğini ben size bir şekilde açıklamaya çalıştım Rabbimizin yardımı ve desteğiyle. Geçtiğimiz haftada burada ondan sonraki zor olan ayeti açıklamaya çalıştım. O da neydi? 23. ayetteki sözlerdi. O da kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur. Bu kesimi de yine kutsal kitap ışığında oradaki ayetlerden yararlanarak, destekleyerekten bu sözlerin, 23. ayetteki sözlerin ne anlam içerdiğini size açıklamıştım. Hatırlayabilir misiniz ne anlam içerdiğini? Tabii biraz hatırlamak belki zor olabilir ama ben biliyorsunuz genelde yaptığım konuşmanın kısa bir özetini yapıyorum. Bir özet yapayım size. Bu 23. ayetle ilgili yaptığım konuşmanın kısa bir özetini yapmak istiyorum. Ne diyordu 23. ayet? Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur. Ben şimdi bu ayete baktığım zaman nasıl bir anlam ifade ediyor? Sanki Rab İsa Mesih'e ait olan bir imanlının günahları bağışlayabileceğini, günahları silip ortadan kaldırabileceğini diye bir düşünce sanki burada ortaya çıkıyor. Ama çok geniş bir şekilde dedim ki bununla uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Neden yok? Çünkü kutsal kitabın hiçbir yerinde sevgili kardeşler Rabbin öğrencileri onun öğrencilerinin hiçbir durumda, hiçbir ortamda bir kişinin günahlarını sildiğini biz kutsal kitapta okumuyoruz. Neden öğrencilerin bu davranışını biz kutsal kitapta görmüyoruz? Çok pratik bir soru sormuştum bu ayeti anlayabilmek için. Günah kime karşı işleniyor? Tanrı'ya karşı işleniyor. Demek ki o zaman dedim ki eğer günah Tanrı'ya karşı işleniyorsa Tanrı'ya karşı işlenmiş olan günahın benim ortadan kaldırmam, onu silmem, onu yok saymam mümkün değil. Günah Tanrı'ya karşı işlenmiş olduğu için günahı ortadan kaldıracak olan kişinin de Tanrı'nın kendisi olduğunu anlamamız ve görmemiz gerekiyor. Bunu birkaç ayette desteklemiştim. Örneğin Davut çok güzel bir şekilde bunu ifade etmişti. Nerede ifade etmişti? 51. mezmurda. 4. ayette. 51. mezmurun 4. ayetinde şöyle demişti Davut. Sana karşı diyor. Kime karşı? Tanrı'ya karşı. Sana karşı ve devam ediyor. Yalnız sana karşı. Dikkat edin. Günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Recep'in gözünde olan kötü olanı değil. Tanrı'nın gözünde kötü olanı yaptı ve günah işledi. Ve arkasından da yine günah içerisinde yaşayan İsrail halkı için de Yeşaya peygamber aracılığıyla şunu ifade etmişti. Suçlarını silen benim. Evet benim. Yeşaya peygamber diyor ki suçlarınızı silen benim. Ve ne diyor? Evet benim. Burada nedir? İki defa suçlarınızı silen benim ve benim. Demek ki bu çok açık bir şekilde iki kez vurgulanmış olması suçu silecek olan kişinin Recep değil, bir imamlı değil, ancak Tanrı'nın kendisi olduğunu açık bir şekilde vurgulamaktadır. Ve yine buna bağlı olaraktan kutsal kitaptan bir takım örnekler vermiştim. Örneğin İsa Mesih bir gün günahların o hastalara şifa verdiğinde, günahlarının bağışlandığını söylediğinde ne oldu? Oradaki din adamları, Ferisiler öfkelendiler değil mi? Luka 5. bölüm 24. ayette örnek vermiştim. Luka 5 ayet 24'ten örnek vermiştim sizlere. 5.24'te şöyle okuyorduk. Tanrı'dan başka diyor, kimse günahlarını bağışlayamaz. Yani Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Ferisiler isyan ettiler ve öfkelendiler ve oldukça sinirlendiler bu durum karşısında. 23. ayette söylenen nedir o zaman? Burada söylenmek istenen nedir? Şimdi değerli kardeşler, şunu düşünelim. Ben kurtuluş haberini karşımda kurtulmamış bir kişiye söylediğim zaman o kişiden iki çeşit reaksiyon görüyoruz. O kişi anlatılan o kurtuluş gerçeği haberi karşısında ya tövbe edip iman ediyor, doğru mu? Ya da onu safsaklıyor, dirsek çeviriyor ve o kurtuluş haberini kendi rızasıyla, isteğiyle ne yapıyor? Geri çeviriyor. Şimdi bu kişiler, yani anlattığımız, iyi haberi anlattığımız kişiler iman ettiklerinde ne oluyor? İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul ettiklerinde ne oluyor? Evet. İsa Mesih'te günahlar bağışlanıyor değil mi? Dikkat edin. Ne durumda? Ben iyi haberi götürdükten sonra gerçekleşiyor bu. Bakın ne kadar önemli bir sorumluluğumuz var. Rab'in bana emanet ettiği sözü ben ulaştırdığımda, karşımdaki kişi iman ettiğinde o zaman o kişiye ne oluyor? İsa Mesih'te günahlarının bağışlandığını söylemiş oluyoruz. Eğer o kişi iman etmediği zaman ne oluyor? Günahları içerisinde öleceği gerçeği ortaya çıkıyor. Yani günahları içerisinde yok olup gideceği gerçeği ortaya çıkıyor. Demek ki buradaki gerçek nedir? Günahları bağışlamak ya da bağışlamamak meselesi değil. Tekrar söylüyorum. Buradaki konu günahları bağışlamak ya da bağışlamamak meselesi değil. Ama günahların, dikkat edin, günahların bağışlandığını ya da bağışlanmadığını bildirmek meselesidir. Demek ki bize düşen sorumluluk nedir? O kişiyi, evet senin günahların İsa Mesih'te bağışlandı ya da senin günahların İsa Mesih'te bağışlanmadı, günahların içerisinde yok olup gideceksin. İşte Tanrı, Rab İsa Mesih aracılığıyla bu ayrıcalığı bizlere verdi. Yani günahı bağışlamak, bağışlamama olayı değil. Çünkü günahları bağışlayacak olan tek kişi Tanrı'nın kendisi. Ama günahların bağışlandığı müjdesini veren kişi Recep'in kendisi. Sami'nin kendisi, Hacı'nın kendisi. Değerli kardeşler, demek ki bize verilen sorumluluk günahların bağışlanıp bağışlanmadığını bildirme meselesidir. Şimdi durumudur. Şimdi şunu düşünün. Ben taze olduğu için söylüyorum. Bunu yıllarca yapıyoruz. Yıllarca, onlarca, yüzlerce kişiye yaptım. Gensheim, biliyorsunuz yılda iki kez yaptığımız toplantılarda, bu son toplantıda, diriliş toplantısında Azerbaycan'dan kişiler gelmişlerdi. Bir baba oğul, bir de karı koca. Oradaki toplantıların sonucunda beni çağırdılar ve dediler ki zamanın var mı Recep kardeş? Ben de dedim ki evet buyurun, ne demek istiyorsun, ne istiyorsun? Biz karar verdik diyor, karar verdik. Tabii ki niye karar verdik? Oradaki müjdeyi duydular. Bak iyi haber, orada konuşan Fikret, Sami, Ali, Hayrettin, ben, bizler aracılığıyla orada iyi haber paylaşıldı, doğru mu? İyi haber paylaşılmanın sonucunda, bakın başında değil, daha iyi haber paylaşılmadan önce değil, İyi haber paylaşıldıktan sonra o kişiler geldiler, benimle konuşmak istediler. Ben onlara ne yaptım biliyor musunuz? Romalılar 10. bölümü açtım. 10. bölümden yanılmıyorsam 9. ayetti. O ayeti bilen var mı? O ayeti ezberleyin bak. O ayet de güzel. Eğer İsa Mesih Rab'dir diye ağzınla açıkça söyle. Yüreğinle de onun ölüler arasından dirildiğine iman edersen kurtulabilirsin. Değil mi? Öyle mi yazıyor? İsa Mesih Rab'dir diye ağzını açıkça söyler. Yüreğinle de onun ölüler arasından dirildiğine iman edersen kurtulabilirsin. Kurtulacaksın. O kadar kesin. Demek ki ben onlara onu söylediğim zaman onlar da biz bunu yürek sağlığıyla söylemek istiyoruz dediler. Ve birlikte dua ettik. Ve ben onlara ne dedim biliyor musunuz? Şunu her zaman söylediğimi söyledim. İşte buradaki sözün anlamı budur. Bu 23. ayetteki sözün anlamı budur. Sevgili kardeşim, günahların İsa Mesih'te bağışlandı. Aklandın, Rabbin çocuğusun. İşte Tanrım bana bu haberi, bu bildiriyi bildirmem için beni görevlendirdi. Demek ki 23. ayetteki sözleri günahın bağışlanıp bağışlanmama meselesi değil, günahın bağışlanıp bağışlanıp bağışlanmadığını bildirme, söyleme, açıklama, götürme meselesidir deyip böyle noktayı koymuştum. Hatta belki hatırlayacaksınız Luka 24'ten bir ayet kullanmıştım. Orada da güzel bir ifade var. 46 ve 47. ayetlerde. Luka 24, 46 ve 47'de. Diyor ki Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Dikkat edin, burası çok önemli. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak diyor. Ne diyor? Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı. Kim yapıyor bunu? Günahların bağışlanması için tövbe çağrısını kim yapıyor? Bizler yapıyoruz değerli kardeşler. Demek ki bizlere verilen sorumluluk kurtuluş haberini duyurmakla 23. ayetteki sözleri yerine getirmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Çok net bir şekilde bu şekilde bunu kavrayabiliriz sevgili kardeşler. Ve şöyle bir soruyla sizi ben baş başa bırakmıştım. Madem ki Tanrı bize bu kadar çok önemli bir sorumluluk verdi, iyi haberi götürme, insanları Tanrı'ya barıştırma sorumluluğunu, o zaman hangi oranda dediğim bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz diye soru sordum değerli kardeşler. Evet, eğer sen bunu yine tekrar yaşamak istiyorsan işte kitap masası bunun en güzel deneyimi olacak. En güzel deneyimi olacak sizin için. Pazar, cumartesi günü, haftaya cumartesi günü ayın ikisinde bunu en güzel bir şekilde değerlendirin sevgili kardeşler. Evet. Şimdi geldik sonraki duruma. Şimdi biliyorsunuz Yuhanna 20. bölümün 19. ayetinde baktığımız zaman biliyorsunuz İsa Mesih öldükten sonraki o üçüncü gün ölümden görkemle dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerle birlikteydi. Dönem dönem değişik şekillerde öğrencilerle birlikte oldu. Ama Rabbimizin ilk hareketi neydi? O kapalı kapılar arkasından, kilitli kapılar arkasından içeriye girdi. Bakın çok önemli. Diyor ki onların ortasında durdu diyor. Onların ortasında durdu. Şimdi pratik olaraktan baktığım zaman ya dedik ki Recep aslında bu ortasında durdu sözü aslında dikkate almamız gereken en önemli sözdür diye düşünüyorum. Ben bu kısa parça içerisindeki ruhsal gerçek olarak baktığımda en önemli gerçek. Demek ki kayda değer bir niteliktir. İsa Mesih'i önde, arkada, yanda, sağda, solda değil ama ortada durmuş olması bize verilen çok önemli bir mesaj. Ve ne diyor ortada durduktan sonra? Size esenlik olsun diyor. Esenliği ne zaman diledi? Onların onların ortasındayken. Aslında pratik olaraktan düşündüm. Değerli kardeşler, yüreğimde gerçek esenliği yaşamak istiyorsam benim Rabbim yaşamımın merkezinde olması lazım. Çok ilginçtir bak, dirilişten sonra verdiği ilk mesaj bu. Bakın kutsal kitaba. Kutsal kitapta değişik değişik şekillerde Rab Tanrı'nın hem yaratılışta hem yaratılıştan sonraki süreç içerisinde değişik biçimlerde insanların ortasında, işin ortasında olduğunu kutsal kitaptan çok net bir şekilde okuyoruz sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki aslında bu ortada sözü, ortada Tanrı'nın ortada olması, merkezde olması sözü aslında kutsal kitabın ana konularından, temel konularından bir tanesi. Bunu bir şekilde yavaş yavaş, kademe kademe anlamaya çalışalım. Örneğin yaratılış noktasına baktığımız zaman orada bile Tanrı'nın gerçekten de dünyanın merkezinde olduğunu görüyoruz. Yaratılış konusuna baktığımız zaman. Bakınız lütfen çıkış 8. bölüme. Çıkış 8. bölümde ayet 22. Çıkış 8. Exodus. Çıkış 8. Ayet 22. Ne diyor orada? O gün diyor, halkımın yaşadığı Goşen diyarını orada at sinekleri olmasın diye ayıracağım diyor. Ve devamı çok önemli. Ta ki dünyanın ortasında, şimdi İbranicesine baktım, dünya için eret sözü kullanıyor. Ve ortasında sözü için de orev sözü kullanıyor. Ya 22 dedim. Yanlış mı? 8-22. Evet. Yanlış mı? Uymuyorsa tamam. O zaman o ayeti ben bakar bir daha söylerim size. Ama yanlış yazmış olabilirim. O gün halkımın yaşadığı Goşen diyarını orada at sinekleri olmasın diye ayıracağım. Ta ki diyor dünyanın ortasında Rab ben olduğumu bilirsiniz. Şimdi bakın çok ilginç. Ortasında sözüne baktım İbranice olaraktan. Orev sözü kullanıyor. Orev sözü. Orev sözü nedir biliyor musunuz? Çok komik. Ortanın ortası demek. Ne anlama geliyor bu? 18. Teşekkür ederim Sami. Tabii Sami'nin yaptığını ben de yapıyorum. Genelde yanlışlıklar olduğu zaman yakın şeylere bakıyorum. Doğru. Bazen oluyorum. Kaydırmışım demek ki. 18. ayet. Teşekkürler Sami. Bakın ortasında sözü o. Orev sözüne baktığım zaman orada çok ilginç bir ifade yer alıyor. Açıklama yer alıyor. Orev sözünün anlamı ortanın ortası demek. Bu nasıl oluyor? Şimdi bu odayı düşünün. Bu odanın bir ortası var değil mi? Bir halka koyalım. Orta var. Bu ortanın da ortası demek. Demek ki merkez. Demek ki Rab Tanrı dünyanın merkezindeydi. Dünyanın yaratılışında bile Tanrı dünyanın merkezindeydi sevgili kardeşler. Çok açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi hemen çevirin başka bir ayete. Tesniye 23. bölüm. Bu sözleri çok güzel onaylıyor. Tesniye, yaratılışın tekrarı, Moze, Fünfte Moze. 5. kitap. Musa'nın 5. kitabı. 14. ayet. 14. ayet. Bakın ne diyor? Onu herhalde doğru yazmışımdır. Tanrınız, Rab sizi kurtarmak ve düşmanlarınızın eline teslim etmek için, bakın ne diyor? Ordugahın ortasında dolaşıyor. Yani o hani ordugah nedir? Ya 23. ayet Drain Swansich Vers 14. Ya ayet 14. Tanrınız Rab sizi kurtarmak ve düşmanlarınızın eline teslim etmek için ordugahın ortasında dolaşır diyor. Yani ordugah nedir? Askerlerin kamp kurduğu yer. Yani kampın merkezinde, ortasında, tam merkezde Rab dolaşıyor. Şimdi aklıma şu da geldi. Bunu birkaç kez burada dile getirdim ama bu noktada da getirmek istiyorum. Daniel'in 3 tane Yahudi arkadaşı vardı. Değil mi? Neydi onlar? Şadrak, Meşak, Abednego. Değil mi? Şimdi bu kişiler biliyorsunuz ateşli fırına atıldılar. Doğru mu? Ateşli fırına atıldıklarında o Nebukadnezar'ın diktiği o tunçtan heykele tapmadıkları için 3 kişi içeriye atıldılar. Ama daha sonrasında içeriye baktıklarında ortalarında bir kişi daha gördüler. Ateşin ortasında diyor bir kişi daha gördüler. Tanrı'nın oğluna benzeyen bir kişi. Yani görebiliyor musunuz? O zorlukların hikayesinde bile Tanrı tam merkezdeydi. Onların tam merkezinde, onların arasındaydı sevgili kardeşler. Pratik olarak ben düşündüm. Rabbimiz çarmıha gerilirken sağında bir katil, solunda bir katil vardı. Ortada kim vardı? Rabbimizin kendisi vardı değil mi? Bakın, ölümünde bile Rabbimizin tam merkezde olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. 12 yaşlarında tapınakta, Luka'da okuyoruz. Tapınakta din bilginleriyle beraber tartışırken diyor ki yine onların arasında, onların ortasında, yine onların merkezinde. Değerli kardeşler, bu bizim için çok güzel bir mesaj olsun sevgili kardeşler. Neden mesaj olsun? Ben diyorum ki ortalarında durdu sözü biz imamlara çok önemli bir mesaj. Rabbimiz, kralımız, efendimiz hayatımın her alanında tam bir merkezde. Bakın, sözümü düzeltiyorum. Benim yaşamımın hayatında, yani hayatımın her alanında Rabbimin olmasını eğer istiyorsam sevgili kardeşler, benim Rabbim yaşamımın merkezinde olması lazım. Bak çok enteresandır aslında, onu kabul edersiniz etmezsiniz ama biliyorsunuz kalp her ne kadar sol tarafta da olsa aslında göğüs kafesinin tam şeyindedir, yakındır, merkeze yakın. Çünkü aslında kalp yaşamın merkezidir. Eğer kalp olmasa yaşamın olması mümkün değil. Yani o kan pompalanmadıkça hiçbir organ sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Demek ki biz Rabbi aldığımız zaman bile yüreğimizi almak zorundayız. Akılda olması Rabbi bir şey ifade etmez. Düşüncede Rabbe katılmak, onun doğrularını kabul etmek hiçbir ifade etmez. Ama merkezde olması lazım. Hayatımın merkezini alması lazım. Bakın ne diyor? Matta 18 ayet 20. Bir kardeş okuyabilir mi? Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de onların arasındayım diyor. Ama arasındayım sözüne baktım Yunanca olarak da. Şimdi nasıl dünyanın ortasında dedim, o ortasında sözüne İbranicesine baktım, orev sözüydü. Aynı şekilde ilginç Yunancasına baktığımda mesos sözü kullanılıyor. Mesos sözünün anlamı da İbranicesi gibi. Yani ortanın ortası demek. Tam merkezde. Değerli kardeşler, tam merkezde. Demek ki Rabbimiz hayatımızın neresinde olması gerekiyor? Ben aslında ortasında ifadesini kullanmıyorum. Diyorum ki merkezinde olması gerekiyor. Ortasının ortasında. Kıyıda, köşede değil, ortasının ortasında olması gerekiyor. Rabbimiz gerçekten her birimizin hayatının merkezini alması gerekiyor sevgili kardeşler. Ama birçok imanların hayatına baktığımızda zaman zaman bizler de maalesef onların durumuna bizler de düşüyoruz. Rabbimiz yaşamımızın merkezinde maalesef değil. Maalesef değil. Rabbimiz hayatımızda mı? Evet, hayatımızda. Ama hayatımızın bazı alanlarında. Merkezinde değil. Hayatımızın bazı alanlarında. Ama Rabbimiz yaşamın her alanını denetim altına tutabilmesi için yaşamın merkezine oturması kesinlikle gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz her birimizin hayatında belirli bölümler var değil mi? Kompartmanlar diyebiliriz buna. Belirli kompartmanlar. Yani belki isim, ben bunlara isim verdim. Mesela hayatımda iş kompartmanı, çalıştığım iş alanı var değil mi? Ya da buna aile kompartmanı, aile hayatımın içerisinde bir kompartman. Ya da okul, ya da spor, ya da değişik hobiler var. Yüzme olabilir, vücut geliştirme olabilir. Anlatabiliyor muyum? Futbol olabilir. Değişik şeyler, spor, bütün hepsi içine girebilir. Hepimizin hayatında değişik değişik kompartmanlar var sevgili kardeşler. Şimdi yaşamımızın tam merkezini alması gerekirken Rabbimiz, biz onu yaşamımızın dışında bir kompartmana atıyoruz. Şimdi benim Rabbim eğer o kompartmanların her birinin merkezinde olabilmesi için, değerli kardeşler dikkat edin, hayatımın her alanındaki o kompartmanlarda Rabbim aynı anda olabilmesi için ben Rabbi merkeze almam gerekiyor ki spor, aile, iş, hobi neyse yaptığın hayat içerisinde hepsi uyum içerisinde, denge içerisinde, Rabbe yücelik getirecek biçimde olma yönünde çark dönecektir. Ama merkezdeyse. Bir örnek düşündüm, bunu nasıl açıklayabilirim diye. Epey düşündüm ama düşünürken şöyle bir örnek buldum. Yani Rabbin yardımıyla tabii ki, yönlendirmesiyle. Şimdi at arabasını düşünün. Kuçe diyoruz ya, kuçe. Almanca'da kuçe diyorlar. Şimdi at arabasının bir tekerleği var değil mi? İki tane tekerleği var. Şimdi tekerleklerin bir göbeği var. Göbek kısmı. Göbek kısmı. Bir de o göbeğe bağlı çubuklar var. Böyle geniş şeklinde çubuklar var. Çubuklar. 25-30 tane çubuk var. Doğru mu? Bak şöyle düşünün. O kuçe tekerleğinin, o at arabası tekerleğinin her bir çubuğu, o 25-30 çubuğun her biri yaşamımızın bir bölümünü temsil etsin. Yani her biri birer kompartman olarak da düşünelim. Şimdi o her bir çubuk nereye bağlı? O göbeğe bağlı. Şimdi göbeğe bağlı olmasa tekerleğin dönmesi mümkün değil. Yani tekerleğin döndüğü doğrultuda dönmesi mümkün değil. O merkeze bağlı olmaları gerekiyor ki o merkez dönerken o tekerleği oluşturan o parçalar da uyum içerisinde, denge içerisinde aynı yönde dönebilsin ve yol alabilsin. Şimdi öyle düşünüyorum. Biz Rabbimiz öyle yapıyoruz. Şimdi Rabbimiz diyor ki ben o merkezde oturmak istiyorum. O tekerleğin merkezinde ben olmak istiyorum diyor. Ama biz diyor ki ya Rab, şimdi sözde söylemiyoruz tabii ki bunu. Hadi Rab sen git şu kompartmanlardan bir tanesine yerleş. Benim merkezime girme. Anlatabiliyor muyum? Bunu sözde söylemiyoruz. Ama sevgili kardeşler, bakın bunu hepimiz yapıyoruz. Kabul edin ya da etmeyin. Sözlerimizle, davranışlarımızla, attığımız adımlarla, aldığımız kararlarla biz Rabbi yaşamımızın bir bölümünde bir kompartman oluşturuyoruz, onu oraya kapatıyoruz değerli kardeşler. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ama Rab diyor ki hayır, Recep diyor ben o merkezde olmak istiyorum. Merkezde olmak istiyorum. Tam göbekte değerli kardeşler. Eğer ben merkezi Rabbimin eline verirsem, düşünün ki araba ön koltukta Rab, direksiyon Rabbin elinde. Öyle düşünün. Ben arka koltukta. O zaman ne oluyor? Hayatımın her alanı uyum içerisinde. Bakın sevgili kardeşler, nasıl ki o parçalar merkeze bağlı bir şekilde hareket ettiğinde uyum içerisinde bir ilerleyiş söz konusuysa, kuçenin, at arabasının, at istediği kadar çalışsın. Onlar merkeze bağlı olmasa tekerlek sağlıklı bir şekilde dönmez. Aynı şekilde okul hayatım, eğitim hayatım, iş hayatım, çalışma hayatım, aklınıza ne geliyorsa, aile hayatım, ilişkiler, arkadaş ilişkilerim, hepsinin merkezine Rabbimi almak zorundayım. Bu kadar açık, bu kadar pratik olarak da bunu düşündüm. Bu orta sözünü düşündüğüm zaman. Hayatımızın kenarında değil, sağında solunda değil, hayatımızın merkezinde. Eğer bunu gerçekleştirirsek sevgili kardeşler, o zaman işte olgunluk yönünde sağlıklı bir şekilde ilerlemek de mümkün hale gelmiş olacak. Yani eğer ben güçlü bir şekilde, verimli bir şekilde Rabbime hizmet etmek istiyorsam, o kendi gücümle değil, ki at kendi gücüyle o kuçayı taşıyamaz, o mil sayesinde, o milin güzel dönmesi sayesinde ancak o görevini yerine getirebiliyor. İş hayatında olsun, Rabbe hizmet hayatında olsun, verimli, güçlü, sağlıklı bir şekilde hizmet etmek istiyorsam, yaşamının merkezine Rabbi koymak zorundasın. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Eğer bu olmazsa sağlıklı bir şekilde ilerlemek de mümkün olmayacak. Onun için önceki haftalar anımsadık. Ben buraya tekrar onu dipnot olaraktan yazdım. Bugün ayeti bize Dilek anımsattı. O ayeti ezberleyin demiştim birkaç hafta önce. Matta 6:33. Matta 6:33 ne diyor? Eğer sen Rabbin egemenliğini, hükümranlığını öncelikle diyorsan, öncelikle Rabbin hükümranlığı, egemenliğini arayın, diğer şeyler size verilecektir. Yani şöyle diyebiliriz. Sen yaşamının merkezine beni al. Yani yaşamının en önemli yerini sen bana ver, gerisini düşünme diyor Rab aslında. Şu sözlerle sizi baş başa bırakıyorum sevgili kardeşler. Lütfen bunu, sadece bunu buradan alın gidin, benim için yeter. Rab ne zaman öğrencilerine size esenlik olsun dedi. Ne zaman dedi? Buyur. 19. ayeti okuyabileceğim. Türkçesi yok değil mi sende? Almancasına bak. Ne zaman Rab öğrencilerine sizi esenlikte olsun dedi? 20. bölüm 19. ayet. Ne dedi? Hatun buldu mu 19? Tamam. 20-19. Yuhanna 20. Bak önemli bu. Bu sadece mesaj olaraktan bu olsun. Bunu alın gidin yeter benim için. Yuhanna 20-19'a bir bakın bakalım ne diyor. Birisi okusun lütfen. Ya. Ya. Ha, ne zaman size esenlik olsun dedi? Ortalarında durup esenlik olsun dedi. Demek ki bakın, Rabbin, İsa Mesih'in, kurtarıcımızın merkezde olması eşittir esenliğin bende olması demektir. Amin. Eğelim yüreklerimizi sevgili kardeşler. Herkes yüreklerini gözden geçirsin. Hangi oranda Rab gerçekten hayatımın merkezinde? Rab bir kompartmana mı sıkışmış, sıkıştırılmış, atılmış? Yoksa hayatımın bazı alanlarında mı geziyor, dolaşıyor? Yoksa merkezine mi oturmuş? Bunu lütfen gözden geçirelim. İsterseniz içinizden dua edebilirsiniz. İsterseniz dıştan bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama belki 25-30 saniye yine bir boşluk bırakalım. Sami kardeş Almanca olaraktan duasını kapatır her zaman yaptığı gibi. Lütfen.